Ayrım 4.
Kızların hemen hiçbiri kandil günlerinde, Ramazanlarda çalışmazdı. Hiç günahlarına tanıklık etmemiş bu evde, kimisi televizyondan okunan mevlidi dinler, içlerinden bir ikisi namaz bile kılardı. Böyle akşamlarda Çağlayan elinde polyannası ile otururdu. Zehra kızlara göz kırpar, onun kitabı da bu diye fısıldardı. Çağlayan'ın gidişinden aylar sonra yine bir kandil gecesi onu anımsadılar. Zehra gözleri dolarak yazıklandı. Onun kitabında da hiç iş yokmuş. Zavallının başına polyanlı olmaktan geldi ne geldiyse. Vah yavrum, şimdi neredesin kim bilir. Bir haberini alabilseydik bari. Kitabında hiç iş yokmuş yavrumun, yokmuş. Sanki bizim kitabımızda varmış gibi diye bağırarak kapıyı çarpıp çıktı salondan Müjde. Çağlayan ile paylaştıkları odaya girdi. Yatağını ona bırakmıştı arkadaşı. Süslü örtüsünü okşayarak üstüne oturdu, ağlamaya başladı. Sevim gidişinden 4 ay sonra telefon etmiş, fısıldayarak konuşmuştu. Müjde'ye bir numara vermiş, zorunlu kalırsa hangi saatlerde arayabileceğini söylemiş, sıkı sıkı tembihlemişti. Aman açık verme diye. Bir başka arayışında öldüğümü duyarsan sevin Müjde. Bana banka hesap numaranı ver, oraya parayı yatırayım. Yok, arkamdan hayır yapman, mevlit okutman için değil, mezarımı yaptırman için demişti. Onun sıkıntıda, hatta tehlikede olduğunu düşünen Müjde, elindeki numarayla polise gitmeyi düşünmüş ama korkmuştu. Çağlayan bile kimselerden yardım isteyemediğine göre, arkadaşından birkaç ay daha ses çıkmayınca elleri sesi titreyerek aramıştı verdiği numarayı. Çağlayan'ın nerede olduğunu biliyordu artık. Mutluluk oyunu tümden bitmişti. Yine de içinden bir ses, ya yalansa, telefonu açan yalan söylediyse dedi. Banka hesabına Sevim Korkmaz tarafından yatırılan yüklüce parayı görünce banka defterini yüzüne kapatıp bağıra bağıra ağladı. Çağlayan'ın nerede olduğunu hem biliyor hem de bilmiyordu. Hiçbir zamanda öğrenemedi. Kendisine bıraktığı parayı ne yapacağına bir zaman karar veremedi. Müjde'nin aralık kapısında duran Zehra onu Tanrı'ya ağlayarak yüksek sesle yakarırken söylediklerini önce anlayamadı. Sonra ağlayarak duasının sonunu bekledi. Tanrım, bu denli mi kötü kullarınız ki günahlarımıza bir de kendi canımıza kıymayı ekliyorsun. Kötülerin, acımasızların fink attığı dünyada bizlere bir gümütlük yeri çok görüyorsun. Gücüne gitmesin ama bu denli mi kötü, bu denli mi günahkardı Sevim. Öte dünyada bari hoş tut onu. Zehra daha fazla bekleyemedi. Kalın sesini alabildiğine koy vererek Müjde'nin duasını böldü. Dizlerine vuruyordu bir yandan da. Tutmasın, varsın tutmasın. Bir fidana bu dünyayı çok gören, varsın öte yanda da hoş tutmasın. Vay Polyanna'm benim, vay kınalı kızım, vay yavrum. Canına kıydın, kıydırdılar ha. Kadın ilk kez dokunuyordu Sevim'in yatağını. Onun başını okşarmış gibi elleriyle sıvazlıyordu yastığını. Müjde, Sevim'le telefon konuşmalarını, kendisine bıraktığı parayı da söyledi ona. Üzülme Müjde, Polyanna'nın gümütü böyle evlerdi zaten, bizimki de elbette. O paraya kendimiz de azıcık katarak bir kızın elinden tutalım. Bir Polyanna eksik kalsın bu İstanbul'da. Üzülme Müjde, üzülme kızım, onun yazısı bizim de yazımız. Zehra ile Müjde birbirlerine sarıldılar. İkisi de susmuştu. Ne bir söz, ne hıçkırık. Zehra evden kaçtığı geceden sonra bir daha görmediği annesine sarılmıştı sanki. Keşke derdi annesi, bu kadar güzel olmasaydın. Güzelliğin yerde solsaydı. Güzel kadın erkeğin şeytanıdır yavrum. Zehra şeytana sarıldığını düşünerek korkuyla itti kızı gibi sevdiği Müjde'yi. Ayaklarını sürüyerek çıktı odadan. Bir daha ne Sevim'i ne parasını konuştular ne de birbirlerine sarıldılar. Zehra şeytanlıktan emekli olalı çok olmuştu. Müjde gibiler de alınlarına yazılan sürenin şu ya da bu biçimde dolmasını bekleyeceklerdi. Yoktu başka umarları, çıkar kapıları. Tıpkı Sevim gibi, tıpkı Zehra gibi. Ne çok varmış. Kaç yaşındayım yahu ben diye sordu kendine. İş yerinden gelip akşam yemeğini ocağa koyduktan sonra 6 aydır yöneticisi olduğu apartmanın kimi sorunlarını görüşmek üzere eski yöneticinin kapısını çalarken. İş, ev, apartman, çocuklar, yurt dışındaki kocasının bitmez tükenmez istekleri, bir de dinlence günleri özel ders verdiği başkalarının çocukları. Dur daha bitmedi diye düşündü. Ancak bu son sözcükleri yüksek sesle söylediğinin ayrımına, bitmez, bu apartmanın işleri bitmez Yurdanur abla diye arkasından yorum yapan kapıcının sözleriyle vardı. Yurdanur ablacığım, bizim bu apartmana sizin gibi çalışan değil de evinde oturan emeklilerden birinin yönetici olması gerek. Niye dersen şansında bütün dışarılık işler senin yöneticiliğine rastladı. Kapıcı Necmettin elindeki süt şişesi ve bir torbayla yukarı çıkarken benlik bir şey var mı bekleyeyim mi diye de sordu. Necmettin, akşamın köründe onlar ne, sen sabahları alışveriş yapmıyor musun? Yapıyorum ama 12 numaranın aklına ne zaman ne gelirse onları da o zaman alıyorum. Yalnızca 12 numara değil, başkaları da gece bile çarşıya gönderiyorlar. Emir demiri keser, gidilecek, alınacak. Onun için de ben seni ne zaman arasam yoksun ha? Ben ayağıma üşenmem ablacığım, senin için de giderim. Hem sen eski yöneticiyle konuşacaksın herhalde. Benim de sana diyeceğim var, akşam rahatsız edecektim. Şimdi söyle, akşama konuklarım var. Bu sırada eski yöneticinin kapısı aralandı, karısı gülümseyerek buyur komşum dedi. Girmeyeceğim, apartmanın doğalgaz içinde bir pürüz çıkıyor, bir makbuz eksiğimiz var, acaba sizde kalmış olabilir mi diye soracaktım. Yurdanur Hanım o akşam hem konuklarını ağırladı, hem komşularının zırt pırt hiç çekinmeden doğal haklarıymış gibi kapısına dayanarak dile getirdikleri isteklerini dinledi. Matematikçiydi Yurdanur Hanım. Üst düzey bürokrat eşiyle kendisinin geniş çevresi, becerikli oluşları, biraz da herkesin yardımına koşmayı sevmeleri, evlerinin iş ve işçi bulma kurumu gibi dolup dolup boşalmasına neden oluyordu. Ancak bir yıla yakındır yurt dışında olan eşine yöneltilen istekleri de karşılar olduğundan bunalıyordu şu sıralar. Bu saçmalığa bir son vermemiz gerek artık diye düşündüğünde Hacettepe Hastanesi'nin kırık çıkık onaran bölümünde 2 haftadır yatıyordu. Velisi olduğu kapıcı Necmettin'in kızının okuluna giderken buzda kayıp düşmüş kolunu kırmıştı. Ankara en karlı, en buzlu, en ayazlı kışlarından birini yaşıyordu. Biliyordu Yurdanur Hanım, komşuları, yakınları kötü hava koşulları yüzünden kendisini görmeye, geçmiş olsun bir gereksinimin var mı demeye gelemiyorlardı. Kapıcı apartmanı karşılıksız ders verdiği çocukların ana babaları çocuklarını, işlerini güçlerini bu hava koşulları nedeniyle bırakamıyorlardı. Severlerdi Yurdanur Hanım'ı, niye gelmesinlerdi? Sabah yerine oturur oturmaz yardımcısını çağırdı. Banucuğum bütün üyelerimizi tek tek ara telefonla, bir sor bakalım şu bizim işe bir çözüm bulan çıkmış mı? Banu birkaç saat sonra odasına geldiğinde anladı kızın yüzünden dişe dokunur bir şey olmadığını. Sıfır mı? Kocamanından hem de. Kimse el atmamış ki. Hangisine sorduysam aldığım yanıtlar birbirinin aynı oldu efendim. Kimisi doğrusu hiç zamanım yok. Hem bizim başkan bunun yolunu bulur nasılsa dedi. Kimisi daha bitmedi mi o iş? Amma uzamış. Ben ilgilenmeyeceğim. Başkandan özür dilerim dedi. Kimisi de kardeşim o iş yaş. Arkasını aramaya bile değmez. Eğer gözü kesiyorsa başkan bir uğraşsın bakalım dedi. Kısacası başkanım iş yine bize kaldı. Yalnız başkanım suç sizde. Tamam Banu, yeterince akıl veren, yol gösteren var. Suçumu günahımı sıralayan var. Bir de sen eklenme ne olur. İşine bak hadi kızım. Banu odadan çıkınca öfkeyle ayağa kalktı Kahraman Hanım. Ellerini ceplerine sokup bir süre gezindi odanın içinde. Bütün suç babamın dedi, sanki Banu'ya yanıt veriyormuş gibi yüksek sesle. Ne vardı adımı kahraman koyacak? Şu koca ülkede bu adı taşıyan tek kadın benim belki. Adım kahraman olunca da kahramanlık yapmak düşüyor bana. Kahraman Hanım'ın Kore gazisi babası bir utkuda karısına karşı kazanmak istemiş, bundan önceki 2 haftada yakalayamadığı erkek çocuğa bu kez kavuşacağını düşünmüştü. Kore'ye giderken de dönüşlerinde de bütün ülkenin onca hayır duasını almamışlar mıydı? Birinden biri tutardı elbette. Dilek tutmuştu içinden adamcağız, ölmezdi sağ gelirsen bir çocuk daha yapacağım diye. Bütün dünyanın ağzını açık bırakan, söylenceler yaratan bir başarıyla dönerken de dileğini tamamlamıştı. Bir çocuğum daha olacak, mutlaka erkek olacak, mutlaka adı kahraman olacak. Onun adında benim kahramanlığım kuşaktan kuşağa geçerek yaşayacak. Gel gelelim Kore gazisi babanın dönüşünden 9 ay 10 gün sonra 3. çocuğu olmuştu olmasına da Gülay ile Tülay'ın küçülen giysilerinin boşa gitmesini önleyecek tombul bir kız daha şenlendirmişti evlerini. İnadım inat diyen Kore gazisi baba tüm karşı çıkışlara, alaya almalara omuz silkelek kızının adını kahraman koymuştu. Ah babacığım, başımı sen yakmışsın benim. Hiç kadından kahraman olur mu? Bak Gülay'la Tülay'a erkenden kocaya kaçtılar, doğurdular, dokudular. Şimdi de emekli kocalarının parasını yiyerek, yetmedi bitmediyle boğuşarak o çarşı senin bu benim geziyorlar. Adımı kahraman koyman yetmezmiş gibi bir de sen okuyacaksın diye tutturdun. Ne güzel kısmetlerim çıkmıştı. Okul mokul derken buralara savruldum. Başı işi kendiminkinden büyük bir adamın, hiçbir şeyden mutlu olmayan 2 çocuğun elinden çektiklerim yetmiyormuş gibi bir de dernek mernek işleri sarıldı başıma. Ah babacığım ah, insan kızına kıyar mı, kahraman der mi ha? Al sana kahramanlığı. Kahraman Hanım bir ay sonra yapılacak genel kurul öncesinde derneğin gelirine artırıcı bir şans çıkmışken önlerine öteki yöneticilerin topu kendi ayağına atmalarına çok kızmıştı. Şimdi bir de çalıştığı kurumun sorunları dikilmişti önüne. Özelleştirme mi ne, bir bela sarılmıştı başlarına. Genel müdür bu konudaki tüm angarya işleri kendisinin başına yıkmıştı. Kahraman Hanım boş bir kağıt aldı önüne, bugün yapacağı işleri yazdı bir bir. Telefonla arayacağı adların karşısına sayılar koydu, Banu bu sırayla arasın diye. Çok da yüklüydü izlencesi. Demek ki yine geç saatlere dek bürodan çıkamayacaktı. Telefonun sesiyle düşüncesi bölündü, işlerine iş ekleyecek biri çıkacak korkusuyla açtı. Alo anne, senin kadar kaytarıcı bir kadın görmedim, yaktın beni. Oğlum ne var, niye yakayım ben seni, sen okulda değil misin? Okuldayım, teneffüse çıktık, kantinden arıyorum, jetonla. Bizim kimyacının işini yapmamışsın be anne. Kadın bozuk, kötü kötü baktı bana. Sanki eline yapışırdı, alt tarafa bir telefondu hepsi be anne. Yaktın beni, eline düşürdün sıfırcının. Zaten pek iyi değil durumu, bip. Jeton bitmiş olmalı ki kesilmişti oğlunun konuşması. Kahraman Hanım kulaklarına dek kızarmıştı. Doğruydu, edeceği bir telefondu ama unutuvermişti. Hangi birine koşacak, neye yetişecek bilemiyordu. Oğlunun kimya öğretmeni Kahraman Hanım'dan ufacık bir dilekte bulunmuştu. Kız İzmir'de bir yüksek okul kazanmış, barınabileceği bir yurt bulamamıştı. Kahraman Hanım'ın çalıştığı kurumun çok güzel bir konuk evi vardı bu kentte. Kızın birkaç ay orada kalabilmesi bir telefonla olanaklıyken unutuvermişti işte. Banu bana çabuk İzmir'i ara diyerek yardımcısına bir ad verdi. İşi bağladı, oğlunun okulunu arattı, kimya öğretmenine sonucu bildirdi. Hocam bağışlayın, ilgili kişiye ancak ulaşabildim diye zararsızlığından bir de küçük yalan attı. Yeniden işlerine gömüldüğünde kocasının sabah evden çıkarken verdiği buyrukları anımsadı. Keşke gelmeseydi bu adam, uzaktayken daha iyiydi diye düşündü. Kahraman, en kahramanlığın alemi yok. Bırak başkalarının işlerini, dernek mernek ayaklarını da kendine bak biraz. Biliyorsun akşam bizimkilerle yemeğimiz var, beslemeler gibi gelmek yok. Bugün kuaföre git, ne olur bir de kendine doğru dürüst bir giysi al. Her yere Rahşan Ecevit gibi aynı giysilerle gidiyorsun. Üstelik saçın başın bir yerde, bak başbakanımıza, ondan daha mı çok işin var? Maşallah kadın iki dirhem bir çekirdek. Hem çalışma odasına alacağımız masaya da bir bakıver bugün, benim zamanım yok. Kızın kurs saksitlerinde sen yatırıver. Kendi hesabından çek, bende kuruş kalmadı şimdiden. Sabah kahvaltılarımızla yatılı okulları aratmıyor değil mi? Kahraman Hanım üstünde işler adlar yazılı not kağıdının altına olur canım yazdı. Tansu Çiller gibi bakımlı olmak için bugün biriyle başımı önce kuaföre gönderirim, sonra kendime cicili bicili giysiler, arkasından da markete türlü türlü kahvaltılıklar aldırmaya olur canım, emrin olur. Kızın taksidi, oğlanın bilmem neyi, hepsi olur canım, senin nazik popon yorulmasın. Hiç korkma, istesen de en kahramanlığı kimselere bırakmam ben, doğuştan asılmış boynuma. Birden ayağa kalktı, çantasını aldı. Banu ben gidiyorum, kimseyi arama, arayanları not al. Genel müdüre hastalandığımı söyle, dernekten arayana öldü de, geziye çıktı de, başkalarına akıl hastanesine yattı de, kaçtı de, ne dersen de ama beni gittiğim yerlerden arama sakın. Zaten nereye gittiğimi bilmiyorsun, hoşça kal. Hele İsmail beni bir dinle lan, babangile vermemiz gerekmiyor ki, bu para bizim. Yemedik içmedik biriktirdik, sen diyorsun ki biz yiyemedik anısız yiyin. Kes lan karı, anamdan atamdan mı esirgeyeceğim paramı pulumu? Kardeşimi evlendiriyorlar, sıkışmışlar istiyorlar. Varken yok denir mi, imansız karı? Biz isteyince onlar dirsek gösterdiler ama. Olsa vermezler miydi Allahsız? Hem borç veriyoruz lan, niye çemkiriyorsun bana? Bana bak İsmail, çizmeyi açsın ha. Kendi kazandığını ver, elini tutan yok. Ben el kapılarında sabahtan akşama dek onun bunun bokunu pisliğini temizleyerek kazanayım. Bir günden bir güne kapımızı açmayan hayta kardeşinin götüne sıvayım ha. Maymun gözünü açtı, bir kuruşumu vermem. Bebelerimin o para. Konuda almak için biriktiriyorum ben. Kız üç kuruş için şu saydığın sözlere, yaptığın kerçlere bak. Ben söz verdim babama. Eline sayacağım bir bir. Borç dediler, papazın kızı. Yarın öbür gün ellerine geçince verecekler. Benim param, senin paran ne zaman oldu bu evde? Nerede paralar? Götüreceğim şimdi. Hadi ver de benden bulma belanı. Girdiği işlerin hiçbirinde bir aydan çok dayanamayan İsmail, karısının çabalarıyla buldukları bu apartmanın kapıcılığından da atılmak üzere oldukları günlerde ellerinde avuçlarında ne varsa babasına vermek istedi. Ancak ayın her günü pazarları bile temizliğe giden karısı hayır dedi. Kayınbabası daha önce de borç diyerek tüm birikimlerini almış, ata hakkı ne borcu diyerek kulağının üstüne yatmıştı. İsmail erkek sözü vermişti babasına ama bunu anlatamıyordu inatçı dayak arsızı karısına. Kardeşi evlenecekti, kız evine köylülerine karşı babasının boynunu bükemezdi. Nuh diyor peygamber demiyordu sümüklü atiye. Cezasını buldu. Hem eşek gibi verdi parayı, hem de bir güzel dayak yedi İsmail'den. Aman bilmedi kocası. Ağzını burnunu dağıttı. 2-3 gün bırakın işe gitmesini, sokağa çıkmasını engelleyen bir duruma soktu Atiye'yi. Kızanan bu ne hal? Ellerine inme inesice, boynu altında kalasıca dövdü komşum. Kaburgam kırık halde, soluk alamıyorum. Niye karşı geldin kız herifine? Herif mi? Bir azınca bir de dayak atarken herif. Hazır yiyip anasıcan vicdansız. Çalışmaya gelince göt olup yayılıyor. Dayak atmaya gelince Azrail. Buyur gel komşum, otur. Vay anam, oturmaya değil. Ben de bizim iş ne oldu diye sormaya geldiydim. Benim geline gelsin dedi mi doktorun karısı? Oğlan işsiz, elleri pek sıkışık. Gelin de çalışsın, ne yapalım? He konuştum komşum. Gelsin dedi doktorun karısı. Ben de şimdi onlara gideceğim. Bir ilaç neyi verirse doktor belki çabuk iyileşirim. Hadi senin gelin de gelsin benimle. Tanıştırayım. Komşum, biriktirdiğim bütün paralar gitti. Canın sağ olsun kız, üzme o kadar kendini. İnatlaşma herifinle. Bak ne hale koymuş seni. Allah sağlık versin de tek yine kazanırsınız. Gelen mala gelsin. Atiye uzun süre çalışamadı. Komşusunun söylediğini düşündü durdu. Gelen mala gelsin. Canına gelmemiş miydi gelen? Bu dayaktan sonra temizliğe gittiği evler azaldı. Çünkü gücü yetmiyordu koca koca evleri paklamaya. Kaç yıllık birikimlerini kaptırdığı kayınbabası borcunun kuruşunu ödeyemeden ölüverince oh dedi Atiye. Gelen cana geldi. Oh. Ünlü sinema yönetmeni ünlü kadın oyuncuyla büyük bir otelin barında buluştu. Oyuncuyu 2-3 gün önce aramış, lokum gibi bir senaryo var elimde, tam senlik, hem konuşalım hem kutlayalım demişti. Buluştular, yönetmenin elinde kapakları sarı, incecik iki dosya vardı. Oturdukları küçük masaya koyarken, biri senin, biri benim. Fotokopisi var öykülerin bu dosyalarda dedi. Senaryo mu, öykü mü? Senaryosunu ben yazacağım, yazarından izin aldım. Ama tek koşulu senin oynaman. Okuyunca göreceksin, müthiş bir film yapacağız. Nasıl bir şey? Kendin okumalısın, ben anlatamam. Olur, okurum. Peki niye buluştuk bugün? Dosyayı gönderseydin ya. Hayır demeyeceğini biliyorum. Çok heyecanlandım. Bu nedenle hemen ayrıntılardan kurtulalım istedim. Yok canım, bilirsin neyi oynayacağımı anlamadan hiçbir ayrıntıyı konuşmam ben. Gel şimdi okuyalım birlikte. İnce bir şeye benziyor. Ünlü oyuncuyla ünlü yönetmen, ünlü otelin kendilerinden başka kimsenin olmadığı barında 7-8 sayfalık öyküyü okudular. Daha doğrusu yönetmen okudu, oyuncu dinledi. Sonuna yaklaşırken az önceki coşkusundan eser kalmamıştı. Kadının yüzüne bakıyor, okuduklarının yansımasını yakalamaya çalışıyordu. Ünlü oyuncunun sigarasının dumanını üfleyişinden başka şeyler düşündüğü belli oluyordu. Kendisini dinlemiyordu kadın. Okumayı kesti. Sen beni dinlemiyorsun. Evet dinlemiyorum. İlk 3 sayfadan sonrasını kaçırdım, bağışla. Sonra kendim dingin bir kafayla okuyayım istersen. Pek filme giremedim burada. Doğrusunu istersen ben de. Hani olağanüstü bir öykü diyordun, yoksa sen de şimdi mi okuyorsun bunu? Başını okuyup çok beğenmiştim ama şimdi pek kendimi veremedim. Kötü de okudum, belki ondandır. Tamam, ayrı ayrı okuyalım. Yahu ben bunu, hani kimi televizyon dizileri var ya, onlarda çok hoş kadın tiplemeleri var, onlar gibi sandım. Öykülerinde değişik kadınlar olduğunu söyleyince alık yazarı umutlandım. Böyle bir televizyon dizisi de biz yapsak kötü mü olur diye düşündüm ama... İyi olur canım, iyi olur. Biz de şöyle at gibi koşan, her yere koşulan namus anıtı, bulunmaz ana, bulunmaz eş, bulunmaz komşu, bulunmaz memur, bulunmaz işçi, ne bileyim ağzı var dili yok, herkesi eğlendiren, imrendiren, gerektiğinde dayak yiyen tipler yaratsak, erkeklere bana da böylesini nasip et ya Rabbi dedirten, kadınları kıskandıran tipler yakalasak çok iyi olur. Ya sen manyak mısın? Ben oynar mıyım böyle kadınları? Bu öyküdeki kadınlardan yalnız ikisi ilgimi çekti. Aklıma başka şeyler geldi. Eklemeler yapmak gerek. Demek dinledin öyküyü. Hangileri ilgini çekti? Hangileri? Şu kahraman hanımlı olanla Atiye. Onların üstünde oynamak gerek biraz. Yazarıyla tanıştırsana beni. Öyküsünü değiştirmeye yanaşmaz. İnatçı birine benziyor. Ünlü oyuncuyla ünlü yönetmen ilk buluştukları ünlü otelin barına yazarı da çağırdılar. Yakında gösterime girecek televizyon dizisinin bomba gibi patlayacağını düşünüyorlardı. Şimdilik kendi aralarında küçük bir kutlama yapacak, başarılarına kadeh kaldıracaklardı. Yazar işinin ustası bu iki ünlüyle kadeh tokuşturmaktan mutluydu. Öyküsünden başka bir öykü çıkartılarak film yapılmasını bu akşama değin pek umursamamıştı. Ancak oyuncuyla yönetmenin kendisini yok sayarak yapılanları, edilenleri anlatmaya, birbirlerine şakalar yapmaya başlaması üzerine bozuldu. kendi yarattığı kahraman hanımdan öte bir kahramanlık göstermiş, öyküsünün canına okunmasına göz yummuştu. İzninizle ben gideyim dedi buruk bir sesle. Yemeğe gitmeyecek miydik? Neden birden zengin kalkışı yaptınız? Hemen eve gitmeliyim dedi yazar. Bir kahraman daha yaratayım. Kuşa çevirdiğiniz öykümden oluşan dizi tutarsa başkaları gerekebilir. Hoşça kalın. Oyuncu ile yönetmen diziye Mahallenin Delisi adını vermişlerdi. İzlenme rekoru kıracağından bit kadar kuşkuları yoktu. Yazarsa kahraman hanımla Atiye'nin ve başka kadınların diziyi soluksuz izlediklerini bilse, sakinleşmek için ilaç almazdı, öfkesine yenilmeden beyaz cama bakabilse, Mahallenin Delisi'nin tuttuğunu görebilecekti. Oyuncu ile yönetmene göre asıl Mahallenin Delisi de kuş beyinli yazarın kendisiydi zaten. Kimsenin okumayacağı uyduruk öyküsünün elini yüzünü düzeltmiş, kimsenin bilmediği adını milyonlara duyurmuşlardı. Önceden sormamakla yanlış yapmışlardı. Dizi tuttu ya, kim bilir kaç lira isterdi bu kuş beyinli kendilerinden. Korktukları olmadı. Dizisi eleştirilse de kitaplarının satışı arayanı soranı çoğaltmıştı yazarın. Her gördüğü her arayan Selam Mahallenin Delisi diye söze başlıyordu. Kızmıyordu. Çünkü bir yanı kahraman hanım, öte yanı Atiye'nin kendisinin de. Bu dizi tanımadığı, ulaşamadığı birçok mahallenin delisiyle yakınlaşmasını sağlamıştı. Ben de mahallenin delisiyim diye başlayan yüzlerce mektup geliyordu yayın eviyle televizyona. Yazar da, ünlü oyuncuyla yönetmen de şaşırmıştı delilerin çokluğuna, diziyle kendilerini özdeşleştirmelerine. Sevinmişlerdi de, özellikle de yazar. Öyküsü düş ürünü olmaktan çıkmıştı, belgesel olma yolundaydı. Gelen fotoğraflı mektupları okumaya, notlar almaya yetişemiyordu. Mektuplar Mahallenin Delisi'ne diye başlıyor, Mahallenin Delisi diye bitiyordu. Pek çok kadın aynı imzayı kullanır olmuştu. Mahallenin Delisi. Ne çoklarmış. Babalı babasız. Korktuğum başıma geldi diye söylendi. Bu mahalle karılarının ağızlarında yarım bakla ıslanmayacağını bilmeliydim. Ah eşek kafam. Bakkal Kenan bir yandan kendi kendine konuşuyor, bir yandan da çakmağını sigarasını arıyordu ceplerinde. Muhasebeci İlyas da uyarmıştı kaç kez. Oğlum bu mahalleliyle, hele de kadınlarla fazla yüz göz olma. Kahvede dedikodun yapılıyor. Birisi başına iş açacak, kalkamayacaksın altından demişti. Mahalleliyle içli dışlı oluşu perdeydi gerçekte. Aklı sıra yorgancının geçen yıl kocasından boşanan baldızı Seniha ile ilişkisini herkesle enseye tokat, kıça parmak davranışlarıyla gizlediğine inanıyordu. Dükkanına mahallenin bütün kadınları kızları çekinmeden geliyor, iki yumurta alanla bir saat şuradan buradan konuşuyordu. Kendisi de bu söyleşilerde mahallenin tüm yaşamını, aldığını sattığını, kim kiminle hoş geçiniyor, kim kiminle kavgalı, kimin kocası, kimin karısı ne yapıyor, kimin çocukları nerede dolaşıyor, her şeyi öğreniyordu. Seniha ile yakınlığını kadının kendisinden duymuş olamazlardı. Alan mutluydu, satan. İmam nikahıyla alayım mı kız seni demişti bir gün kadına. Yanıt alamamıştı ondan.